Zehir Dede. Sadi Şeyhi Akif Efendi'yi tanımam. Müslüman Türk fazilet ve ahlakının canlı örneği olan oğlu Raşit Bey'i ise 20 senedir tanırım. Temsil ettiği prensiplerinin bir kalası olan bu abide insan, beşer hırslarının süfli ve edna hücumları karşısında müdafasını yaptığı o ahlak ve fazilet kalesinin tek taşını dahi düşürmeyenler kafilesindendir. Her zaman ve her şartta doğru, dürüst, adil ve insaflı olduktan başka 7'den 70'e bütün yaratılmışlara saygılı, alakalı, dost ve çelebidir. Ancak bağlı bulunduğu değerleri zedelemek ve sarsmak isteyenlere karşı kükremesini bilir. Uzun yıllar Tapu Kadastro Müdürlüğü yaparak büyük işlerle küçük işler arasında mekik dokuduğu halde büyük kalıp küçülmeyen kimselerdendir. Kendi renginden başkasıyla alacalanmayan şahsiyeti, gayesine bağlılığını adeta bir mezhep haline sokmuştur. İnanmak, inandığı keyfiyetle münasebet kurmak demek olduğuna göre, devamlı olarak imanı tarafından kendini kendi kontrolünde tutan bahtlı kimselerdendir. Onun için nakilleri gerçektir. Her ne söylerse inanılır. Akif Efendi ruhça da bedence de sağlam ve kuvvetli insandı. Fakat o nispette de celalliydi. Çoğu geceler ortalık tenhalaşıp evin içinden el etek çekildiği zaman penceresinin önünde oturmak adetiydi. Eski devirlerin insanları için geceler bir nevi muhasebe ve nefis kontrolü zamanıydı. Onlar münker ve nekire cevap vermek için ölümü beklemezler. Bu yüzden suali soran da kendileri, cevabı veren de gene kendileri olurdu. Hataları ve sevapları için fetvayı başkalarından değil, kendi kendilerinden almak zorunda olduklarını bilirlerdi. Babadan miras yer gibi cedlerden devralınan şeyhlik postuna varis olmak belki kolaydı. Fakat derviş olmak güçtü. Zira 1000 yıllık Müslüman Türk gelenekleri içinde dervişin tarihi rolü cemiyet hayatını tehdit eden manevi ve deruni parazitlerden arınmak, böylece de kütleler için bir tehlike olmaktan çıkıp selametin ve saadetin nirengi noktasını teşkil etmek demekti. Derviş, dünya görüşü, vahdet anlayışında karar etmiş, böylece de kendini birlik çemberi içinde sağlama almış, inzibatlı ve kontrollü kimse olarak şahsi verimlerini cemiyet yararına bezletmeyi ibadet kabul etmiş bir feragat temsilcisiydi. Bu idrak ve muhasebe terazisinden gözünü ayırmamakla, beşeri hırs ve iptilaların ağır basmasına meydan vermeyen o uyanık adama, çevresinin bir nevi manevi bekçisinden başka bir şey denemezdi. Öyle ki bir mihver fikirden mahrum, idrak koması ve bir duygu curcunası içinde demirini taramış gemi misali, başıboş dolaşan, böylece de ruhi değerlerini götürü pazar elden çıkaranlara sözleriyle değil, yaşadıkları hayatla yol gösterir ve yola sokarlardı. Bugünün modern ruh terbiye ve sağlığı, asırların tecrübe süzgecinden geçip, kütlenin manevi hafızasında şeklini ve ifadesini bulmuş, o birlikçi ve klasik sistemin yanında emekleyen bir çocuk kadar aciz sayılabilir. Hem şeyh hem de derviş olan Akif Efendi, dervişin her zaman bir allame olması değil, fakat mutlaka irfan ve hikmet sahibi olması gerektiğini biliyordu. Bunu bildiği için de ibadetlerin en güzeli olan tefekkür hazinelerinden nafakalanmak üzere gecelerin sessiz dünyasından kendine birkaç saat ayırmadan gözüne uykuyu haram etmek adetiydi. Muhakkak olan şu idi ki, İnsan denen mahluk, bilsin bilmesin bir manevi emanetin sahibi bulunuyordu. Bu gerçeği idrak ise kendinde ve bütün yaratılmışlarda yaradanı görmesiyle mümkündü. İşte vahdete ermek demek, bu birleyici anlayışa vasıl olmak demekti. Ancak hamil olduğu o ilahi emanet, bu şuura vasıl olduktan sonra meydana çıkıyordu. Fakat ne yazık ki insanoğlu, kendini cemiyete bir şifa ve deva yapacak o emanetle biliş tutmak yolunda emek sarf etmediği, savaşmadığı ve kendi kendisiyle hesaplaşmayı bir kenara ittiği için bu ilahi emaneti ne tanıyor ve ne de ona sahip olabiliyordu. Akif Efendi gene iş dünyasıyla baş başa olduğu gecelerden bir gece, gözü bahçe duvarına tırmanmakta olan bir kimsenin gölgesine ilişmişti. Bu beklenmedik ziyaretçinin bir hırsız olduğuna şüphe etmeyen Şeyh Efendi buna aldırmayabilirdi. Fakat dünya umuru intizamla kaimdi. Hadiseye içinden kızıp hiddetlenmese de alem nizamını muhafazaya mecburdu. Kaza nasıl bir keyfiyet ise tedbir de bir başka karşı keyfiyet idi. Onun için tevekkül haksızlığa, yoksulluğa ve hayatın düzenini bozan müsibetlere çare aramamak değil, mukabil tedbir ile karşı çıkmaktı. Buna rağmen hiçbir şey yapamayınca da rıza göstermek ve isyandan korunmak gerekti. Bunları düşünen Akif Efendi süratle aşağı inerek her tarafı kilitledi. Yalnız kendi odasına çıkılacak kapıyı açık bırakarak eline de bir urgan alıp odasında bir köşeye saklandı. Hırsız ise gecenin bu geç saatinde bütünüyle uyumakta olduğunu zannettiği evde açık bulduğu tek kapıyı kolayca aralayıp Akif Efendi'nin odasına girdi. Girmesiyle de arkadan sarılarak bağlanması bir oldu. Gece misafirini bir müddet bağlı tutan Şeyh Efendi nihayet hırsıza sordu. Evime niye girdin? Neye uğradığını şaşıran adam beklenmedik bir açık yüreklilikle cevap verdi. Açım. Bu defa da Akif Efendi hırsızın beklemediği sıcak ve yumuşak bir sesle öyleyse benimle aşağı gel. İpler çözüldü ve ev sahibiyle hırsız aşağı indiler. Burası fakire, muhtaca, göçene konana kapısı da sofrası da açık olan bir dergahın kileri olarak daima yedeği ihtiyatı eksik olmayan bir erzak anbarıydı. Mevcut yemeklere ilave olarak reçel gibi, peynir gibi kahvaltılıklarla da donatılan tepsi yukarı çıkarıldı. Ve ölesiye aç olan hırsız az evvel urganla bağlandığı odada önüne konulanları son kırıntısına kadar yiyip bitirdi. Fakat yemeğin bitmesiyle macera bitmemişti. Bu defa ev sahibi, oğlum dedi, bu gece seni bırakmam, misafirimsin. Haydi sen şu minderde yat, ben de burada yatayım. İtaatli ve minnettar iki göz Şeyh Efendi'ye bakarak düşünmeye dahi lüzum görmeden peki dedi ve karşılıklı yattılar, çok geçmeden de uyudular. Yine güneşin üstlerine doğmasına kalmadan uyanan eski insanlardan biri olan Şeyh Akif Efendi, ferahlayan bir yürek gibi gökyüzünün karanlığı ağarmaya başlarken uyandı ve bir çocuk rahatlığıyla uyumakta olan misafirine, ''Haydi kalk, abdest al, sabah namazını kılalım.'' dedi. Bu gece misafiri, belki de sokakta çelik çomak oynayan ve mezarlık içlerinden çitlenmik toplayan bir çocuk iken, mahallelerindeki mescide gidenleri görmüş, fakat fırsat buldukça arkadaşlarıyla safların arasında kovalamaca oynamış ama namaz kılmamıştı. Kılmamıştı. Ancak kılanları çok görmüştü. Hele haytalıklar, rezaletler, dövüşler, sövüşlerle yüzünde gözünde kaldırım çıbanları çıkmadan, hele hele keskiler, maymuncuklar cebine girmeden, alemin evine kesesine el uzatmak, alışkanlığına müptela olmadan, elbet onun da masum bir çocukluk çağı olmuştu. Kaplamaları parça parça düşmüş evlerinin içinde, belki de kendine en benzeyen babası ve en benzemeyen de anasının anasıydı. Kafesleri karla kaplı pencerelerden, buz gibi kış sabahlarının çalık rengi daha odayı iyice aydınlatmadan uykulu gözlerini açar açmaz ilk gördüğü manzara seccade üstündeki anneannesiydi. Babasını namaz kılarken hiç görmemişti. Esasen o evinin yolunu da doğru dürüst bilen adam değildi. Mahalleliden de iltifat görmez, hele imam, muhtar, bekçi ve polis gibi semtin inzibatı ile alakalı kimselerin ona daima şüpheli ve kem gözle bakarlardı. Annesi, o zavallıysa sanki ezilmek için yaratılmış bir garipti. Saçaklardan kılıç gibi sarkan buzların, ateşsiz mangalsız odayı büsbütün soğuttuğu bu sabah saatlerinde, kendisi sıcak yatağında büzülüp yatarken, namazını bitirip dua için ellerini açan anneannesi sanki içinde birikmiş elem, keder, kir, pas ne varsa bu mırıldanan dudaklardan dışarı fırlatıp atar ve duasına cevap almış gibi ellerini artık gülümsercesine, tatlılaşan yüzüne sürer ve seccadesini toplardı. İnsanoğlu tatmadığı, tanımadığı, dudağında lezzetinden bir çeşni muhafaza etmediği, maddi manevi herhangi amel veya inanışa karşı yakınlık ve meyil duyamaz. İşte Akif Efendi'nin misafiri de ömrü boyunca namaz kılmamıştı. Ama kılanları seyretmiş, hele anneannesi gibi benzeri az bulunur, yumuşak ve tatlı bir insandan dudağında bir artık lezzet, bir haz bulaşığı kalmıştı. Şimdi ise bir ses onu namaza, eski günlerinin derinlerde boğulup kalmış bu hazza davet ediyordu. Niçin reddetsindi? Bir an çocuk vücudunun üstünde yattığı şilte, yastık, yorgan, yazma seccade ve beyaz baş örtüsünün çevrelediği mümin yüzle beraber sanki hepsi birden dile gelmiş. Haydi, haydi kalk, bugüne dek uyuduğun gaflet uykusu yetti, uyan diye bağırıyorlardı. Süratle yerinden fırladı. Gerçeklere teslim olmanın sarhoşluğu, belki de emniyetli gururu içindeydi. 3-5 saat evvel sanki bir zelzele varlığı çatısını çökertip taş üstünde taş bırakmamıştı. Şimdi ise şu güçlü kuvvetli iman adamı o enkazdan yeni bir bina kuracaktı. Kalktı, abdest aldı, beraber namaz kıldılar ve haydi aşağı kumandasına uyarak alacakaranlıkta tekrar kilere indiler. Bu defa Şeyh Efendi, oğlum dedi, benim yaptığım helvayı herkes beğenir. Gel sana bir tepsi helva yapayım, götür sat. Karşılığı senin olsun. Akşama gene buraya gel. Akşam boş tepsiyle gelen genç adamın kim olduğunu evin efendisine kimse sormadı. Bu türlü bir sual tevcihi bu çatı altının anneannesinde yoktu. Madem ki efendinin misafiriydi, onlara sorgu değil, saygı borcu düşüyor demekti. Akif Efendi misafirine 3 gün kendi eliyle helva yaptıktan sonra, "Eh," dedi, "artık işi öğrendin. Yağ, şeker ne lazımsa hepsi kilerde var. Artık kendin yapar, gider satar, yatmaya da gene buraya gelirsin." Geldi. Hem öylesine geldi ki gözünde dergahından başka bütün dünya silinmiş olan genç adam buraya tam 40 sene geldi. Daha doğrusu 40 yıl bu kapıdan ayrılmadı. Artık o yoluna kemer bağladığı bu ocağın usul, nizam, ahlak ve töresinin kulu kurbanıydı. Bütünüyle benimsediği yeni hayatının düzen ve icatlarına karşı en küçük laubaliliği affetmez, bir yanardağ kesiliverir, kapısının edep ve erkanını zedeleyecek hareketlere karşı asabiyetle kükrer, aman vermez, göz açtırmaz. Bir taassupla yolsuzlukların üstüne dolu dizgin yürürdü. Nasıl, ne zaman ve kimin tarafından yakıştırıldığını bilen yoktu ama bu sert ve şakaya gelmez, genç dervişin ismi çoktan unutulmuş ve adı Zehir Dede'ye çıkmıştı. Kendisine yalnız dergah mensupları değil, civar halkı, mahalle erkanı, esnaf, tacir, genç, yaşlı, çoluk çocuk herkes Zehir Dede diyordu. Bilhassa ayin günleri her zamandan daha celalli olur, dergah içinde hele kahve ocağında gürültü edilmesini, hatta hızlı konuşulmasını, olur olmaz latifeler yapılmasını edebe erkana yakıştırmaz, ateş kesilirdi. Buraya beyyumide, kayyumide, devranda ve çeşitli zikir kollarında marifet göstermek için değil, insan olmak, insanlara hizmet ve muhabbet eylemek hünerini kazanmak, akı karadan seçmek için gelinmeliydi. Bir yaratılış ferasetine sahip olan Zehir Dede, şaklaban, gösterişçi ve tüy kabası olanlara iltifatını esirgeyen ve göz açtırmayan adamdı. Onun içinde bir iç temizliği, bir kendini hesaba çekiş, sadakat ve muhabbet için kurulmuş bu tevhid çatısının altında ters adım atanları kendi hallerinde bırakmaz. Ama ne tuhaf ki ikazları, hatta hırpalamaları kimseyi gücendirmezdi. Belki tevhidin haysiyet ve şanına gösterdiği bu hassas gözcülük, olgun ve kemalli zümrelerin takdirine bile vesile olurdu. Zehir dede, Şeyh Efendi'nin kucağında büyüyen oğluna bile göz açtırmayan ve prensipleri hatıra gönüle feda etmeyen adamdı. Kapısına toz kondurdukları zannettiği kimseler için zehir kesilmesini bilen bu derviş kişi, aslına bakılacak olursa zehir değil, bir panzehir idi. Öyle ki kendisi gibi muhitlerinin ve hayat şartlarının zehirleyip insanların başına dert ettikleri nice yoldan azmış biçareyi şifalandırıp ruh sağlığına kavuşturmuş, arınmış, pirupak olmuş olarak cemiyete geri göndermişti. Zehir dede kendini bu kapıda doğmuş, büyümüş kabul ederdi. Haklı idi de, çiğdik, piştik elhamdülillah diyen Yunus gibi gözlerini tevhid dünyasına açtığı şu çatı altında öylesine olgunlaşmış ve kemale ermişti ki artık onun için bir adım daha ilerisi kalmamıştı. Gerek nebat, gerek hayvan, gerek insan için bir devri daim, bir baş ve son mukadder olduğuna göre zehir dedenin de içinde 40 yıl yaşayıp sanki 40 manevi basamak çıktığı bu mekanda elbette bir gün olup vazifesi bitecekti. Nitekim öyle de oldu. 40 sene evvel dünya içindeki dünyaya gözlerini açmış olan zehir dede, birlik alemine bakan bu gözleri kapayıp giderken belki de dünyanın en mesut insanıydı. Doktor Halit Şazi Bey. Diş Tababeti Mektebi'nin kurucusu olan Doktor Halit Şazi Bey'in annesi Nafia Hanım ile büyük annem Halet Hanım kardeş çocukları idiler. Aynı çatı altında hayata gözlerini açmışlar, kız ve erkek bütün kardeşlerin çocukları ile beraber aynı şartlarda ve aynı müşterek nizam içinde büyümüşler. Devir büyük aile tipinin henüz zafer durağında olduğu devirdi. Öyle ki arı beyinin etrafında döllenen, peteklenen, tat ve lezzet hasıl eden kovanlar gibi bir merkezi şahsı mihrak alan eski aile de bu merkezi şahsın temsil ettiği örfün, adetin, sevginin, saygının, iman ve vatan aşkının potasında şekillenerek adeta asırların kanunlaştırdığı bir gelenekler nizamı içinde yaşardı. Böylece de oğullar, gelinler, hatta kızlar, damatlar, torunlar ve hizmet statüsünde bulunan bütün bir kalabalık ayrı unsurlardan meydana gelmiş, yarı feodal bir küçük imparatorluk anlayışıyla aynı çatı altında birleşir, yekpareleşir ve yetişirdi. Bütün bu kalabalığın ise aile bağlarını avuçları içinde tutan temel şahsa gösterdikleri saygı ve itaat şuuru kademe kademe aşağı doğru kaydıkça özünden bir şey kaybetmemekle beraber rengi ve tarzı hafifler, daha sadeleşip yumuşar, resmiyet, samimiyete döner, karşılıklı münasebetler bir tatlı ve tabii şevk ve lezzete inkılap ederdi. Öyle ki büyüklerin karşısındaki tebessüm gençler ve küçükler arasında kahkaha olur, büyükler önündeki fikir ve mütalaa beyanlarının ölçülü temposu gençler meclisinde hararetli diyaloglar haline girer, fakat aile birliğine gedik açacak dil dayaklarından, saygı hududunu aşmış fikir sürtüşmelerinden sakınılır. Böylece de müşterek ahengi tehdit edecek, hatta zedeleyecek çatlaklara ve bu çatlaklardan bünyeye hücuma hazırlanan bakterilerin sızmasına imkan verilmezdi. Sosyal yapıları şekilleyen kıvam ve ahengin teessüsünde tarihi ve içtimai mirasların söz payı büyük olduğu gibi siyasi olduğu kadar iktisadi baskı ve tesirlerin önüne geçilmez buyruğunu da hesaba katmak çaresizdir. Böyle olunca da bugün o büyük aile otoritesini adeta kanun kuvveti imişçesine sımsıkı tutan elin üstüne vurulan siyasi ve iktisadi darbenin acısı asırlardır aile bağlarına hakim olan o merkezi elin gevşeyip ipuçlarını bırakmasına yol açmıştır. Neticede de büyük aile tipi dağılıp bölünmüş ve yerini gerek nüfuzca gerek nizamca görenek ve geleneğini kaybetmiş küçük aile statüsüne bırakmıştır. Bu intikalde bir aile imparatorluğundan istiklalli fakat küçük ve sınırlı aile devletçikleri tipine geçiş cemiyet için bir kazanç mı olmuştur yoksa bir kayıp mı? Evet, çocuk denen ailenin zürriyeti ve bereketi için ana babadan ibaret dar kadrolu bir çatı altında kalmanın, büyük babaların, büyük annelerin, hala, teyze, hatta yenge ve diğer akrabaların alaka, sevgi ve şefkati ortasında iyiliği, güzelliği, doğruluğu hem duyarak hem görüp yaşayarak yetişmenin imkanlarından mahrum olmak, buna mukabil kreşlerin, çocuk yuvalarının katı ve mekanik havası içinde büyümeye mecbur kalmak, acaba cemiyetin kar hanesine mi yoksa zarar hanesine mi yazılmak gerekmektedir? Bu içtimai müşkülün gerçek cevabını verecek olan fertler değil zamanın dudağı olsa gerek. Haliç, Şazi Bey'in annesiyle büyük annem de aynı büyük aile ikliminin ve aynı içtimai coğrafyanın müşterek şartlarında ve müşterek zemini üstünde yetişmiş olmalarına rağmen ikisini biri birinden ayrı düşüren mizaç hususiyetlerine sahiptiler. Nafia Hanım'ın tek evladı Halit Şazi Bey'iydi. Büyük annemin ise bir oğlu, bir kızı vardı. Her iki yeğenin oğulları da önce Galatasaray'da okumuş, sonra da tıbbiyeye girip doktor olmuşlardı. Şu var ki, bir insan güzeli olan büyük annemin oğlu Server Bey, aynı zamanda güçlü, kuvvetli, neşesi yerinde, kompleks nedir bilmeyen, berrak, açık yürekli ve bilhassa iman güneşiyle gönlü aydınlanmış kimseydi. Halit Şazi Bey ise dürüsttü, kibardı. Hırçın bir zarafete, titiz ve yaratıcı bir sanat ve zevk anlayışına sahipti. Ne ki bütün bu üstün kabiliyetlerine rağmen bedenen çelimsiz, ruhen de huzursuz, tatminsiz, tedirgin, gayrimemnun ve muzdarip adamdı. Hayattan dirsek yer olunca soluk alıp teselli bulduğu köşe annesinin değil büyük annemin dizinin dibi olurdu. Hatta annesine karşı gereken hürmet, hizmet ve alaka yoluna dahi gene büyük annemin arkasından itmesiyle gitmeye çalışırdı. Halit Şazi Bey'in yaratıcı bir sanat muhayyelesi vardı. Gözleri güzellik arar, aradığını görür, gördüklerini de çeşitli kalıp ve suretlerde ifade ederdi. Tıp doktoru olduktan sonra diş hekimliği de tahsil etmiş ve mesleğinde attığı ileri adımla yalnız bir yurt içi otorite olmakla kalmamış, şöhreti milletler arası ilim çevrelerince de kabul edilmişti. Ama onun yatışmak bilmeyen ve devamlı gelişen iç dünyasına mevkilerin, şöhretlerin doyurmaya yetmeyeceği aşikardı. Halit Şazi Bey ortanın üstünde bir ressamdı da ama biz çocukları yağlı boya tablolarından ziyade Erenköy'ündeki köşkün kendi elinden çıkmış olan tavan, duvar ve kapı nakışları daha meşgul eder, daha oyalardı. Zira her birinin birer çiçek bahçesinden farkı yoktu. Ama Halit Şazi Bey'in öyle bir çiçek bahçesi de vardı ki İstanbul şehrinde bir eşini bulmak belki de muhaldi. Bir nebatat mütehassısı gibi çiçeklerin dilinden anlar, huylarını bilirdi. Adı sanı duyulmamış süs nebatlarını bizzat yetiştirir, emektar bahçıvanı Bekir Ağa'ya ise ancak kaba işler kalırdı. Dış memleketlerin botanik enstitüleriyle devamlı temasta olan Halit Şazi Bey, çeşitli merkezlerden tohum ve fide getirtir ve her birine ilanı aşk edercesine alaka gösterirdi. Hele köşkünün arka kısmındaki çiçek serinin nemli, ılık, adeta başa vuran toprak ve ot kokulu ekşimsi havası içinde dolaşırken, bu birbirleriyle akraba olan, olmayan yeşilliklerin soluk alarak, göz kırparak bir şeyler söylemek istermiş gibi kendilerini seyredenlere mahzun, küskün, şikayet dolu baktıkları hissine kapılmamak kabil değildi. Ayrı ayrı dünyalardan sökülüp getirilmek, sonra da muazzam bir cam kavanozu andıran bu ser içinde hapsolup kalmak kolay mıydı? Gerçi bakılıyor, besleniyor, budanıyor, ayıklanıyor, buna rağmen birer mahpus hayatı yaşıyorlardı. Şakıması ile altın kafesinden şikayet ettiğini düşündüğümüz bülbülün hiç değilse insanoğluna duyuracak bir sesi, insan kulağında akis bırakan bir namesi vardı. Ama her zerrede bir nur, her katrede bir zuhur olduğunu, ilmin de ilimler ötesi idrakin de kabul ettiği bu gök kubbe altında, her canlı gibi bu çiçeklerin, bu yeşilliklerin de bir kulağı, bir dili, bir gözü neden olmasındı? Mühim olan onları bizim duyup duymamamız değildi. Zira biz insanlar şu yaratılış alemi içinde asıl duyulacak, asıl görülecek, asıl bilinecek olan hakikatlere karşı sağır, kör ve idraksiz olduktan sonra bir otun, bir çiçeğin nebati sesine, nebati şuuruna bigane kalmamız elbette yadırganmazdı. Halit Şazi Bey bir makine mühendisi değildi ama amatör ve usta bir makinistti. Henüz kalorifer tanımayan 1910'ların İstanbul'unda köşkünün de çiçek serinin de kalorifer tesisatını kendi yapmış, bilhassa sere, sıcak iklim nebatlarının muhtaç olduğu harareti o kadar maharetle taksim ve tevzi etmişti ki, egzotik bölgelerden getirdiği çiçekler ve yeşillikler burada kendi dünyalarında imiş gibi bozulmadan yaşayabilmekteydi. Halit Şazi Bey orta derecede bir musiki şinastı da, keman çalar, çaldığı da zevkle dinlenirdi. Halit Şazi Bey aynı zamanda düşünceli bir aile reisi, müşfik bir baba, sadık ve nazik bir kocaydı. Doktor Mahmut Paşa'nın kızı olan ilk hanımının, 3 çocuk bırakarak genç yaşında ölmüş olduğu aile içinde sık sık konuşulurdu. İkinci hanımı ise uzaktan akrabamız olan güzel bir kadındı. Ancak genç doktorun parçalanmış bir billur gibi sağa sola dağılıp serpilmiş olan heyecanlarını, sanat ve güzellik aşkını her iki izdivacında da derleyip toplamaya yetecek kudrette kadınlarla karşılaşmadığı bir gerçekti. Halit Şazi Bey'in karısını idealize etmek, bilhassa duygu seviyesini kendi irtifaına yaklaştırmak için çırpındığı, karşısında bir varlık, bir şahsiyet, hatta kadınca bir otorite görmek istediği, biz çocukların bile gözümüzden kaçmazdı. Adeta komşu kapısı yapmış olduğu Avrupa şehirlerini, bilhassa Viyana'ya olan seyahatlerini, belki de karısının bilgi ve görgü ufkunu genişletmek için ihtiyar eder, fakat bütün gayretine rağmen genç kadının kültür ve sanat boyuna boy attığı iddia edilemezdi. Asıl hazini de el üstünde tutulan bu genç zevcenin, o hazine adamın çeşitli istikametlerde gelişen estetik gücünden ve sanat düşkünlüklerinden şikayetçi olmasıydı. Mesela köşkün ön bahçesine mozaik yapraklardan işlenmiş rengarenk halıya bakar bakar da, bunlarla uğraşacağına bahçeye maydanoz dereotu tohumu eksen olmaz mı deyiverirdi. Hekimlik, ressamlık, çiçekçilik, makinistlik bu dağılmış billurun birer parçasından ibaretti. Onları toplamak, perakendelikten kurtarıp tek kuvvet, tek enerji halinde bütünlemek kadının işi, kadının kârıydı. Seven, hisseden, anlayan kadının kârı. Ama kadınlar bu gönül kalesini değil fethetmek, mazgallarından dahi başlarını uzatıp içindeki buhranları, kavgaları ve fırtınaları görmemişlerdi. Ne yazık ki kendisi de bir yardımcı el olmadan bu bölük bölük olmuş yürekle başa çıkacak adam değildi. Gene ne yazık ki büyük annem Halet Hanım'ın oğlu gibi gönlünün bir manevi bekçisi, rehberi ve mürebbisi de yoktu. Zira Halit Şazi Bey, gönüllerin gerçek sahibi olan kudretle biliş tutamamış, aşinalık kuramamış, bu dümensiz, kaptansız gönül gemisini kayalara vurmaktan kurtaracak o sahiplerin sahibiyle hemhal olamamıştı. Halit Şazi Bey'in merakları, hevesleri, istidatları, kabiliyetleri vardı. Ama sırtında koruyucu bir manevi zırhı yoktu. Onun içinde dünya mızrağının ucu daha orasına burasına değer değmez, yaralanır, acı çeker, ızdırapla kıvranır, teselliyi kabul etmezdi. İnanmak, inandığı prensiple münasebet kurmak demek olduğuna göre, inanan ve inandığına bağlanmış olan insan, yalnız insan değildi. Halbuki Halit Şazi Bey, tereddütlerin, şüphelerin, vesveselerin adamıydı. Bu yüzden de çile ve yalnızlık onun kaçınılmaz kaderi demekti. Bunalıp dertlendiği zamanlar büyük anneme gelir, onunla hemhal olur, teselli bulur. Ama gene de gereği gibi tatmin olmadan çıkar giderdi. Kütleleri yıkan, milletleri tarih sahnesinden silen harpler, darpler değil, gayesizliktir. Uğruna seve seve can feda edeceği idealini kaybeden milletlerin yavaş yavaş veya süratle baş aşağı gitmiş olması bir tarihi gerçektir. Fertler içinde bu budur. İnsanoğlu idealin bir manevi ve gerçek nafaka olduğu şuurunu kaybettiği devirlerde onun sahtesiyle avunmuştur. Ancak neyi aradığını, ne için yaşadığını bildiği zaman mesud olmuş, bunu tayin edemeden yollara düşüp eteği teferruat çalılıklarına takıldığı zaman ise bedbaht olmaktan kurtulamamıştır. İlim gerçeklerine mutlaktır diyen görüş, spiritüel düşünceye, ruha ve manaya kapalıdır. Onun içinde izafi olana mutlak damgasını vurmuş olan idrak, aklın hegemonyasından nasıl kurtulur ve fikir komasından nasıl ayılır? Maddesiyle manasının arası açık olan her muzdarip kimse gibi Halit Şazi Bey de tortu ve toksin atamamak yüzünden kendi kendini zehirleyen hazin bir çaresizlik ve buhran içinde bocalayan adamdı. Şöhreti vardı, itibarı vardı, malı mülkü, mesleği, hüneri, sanatı vardı ama gayeyi izafi duraklarda aradığı için mutlakın sükununa eremiyor, birliğin huzuruna varamıyordu. Halit Şazi Bey nasıl büyük annemi sayar ve severse, büyük annem de yeğenini evlatlarından ayırmaz, nazını çeker, sözünü dinletir, dertlerini ya da dert kabul edip gözünde büyüttüğü vesveselerini önlemeye çalışır, çoğu zaman da önlerdi. Erenköy'ündeki köşke sık sık gider, bazen de muayenehanesine uğrardık. Ekseriye annemin de refakat ettiği bu ziyaretlerde beni huylandıran, hatta üzen, Halit Şazi Bey'in genç ve çok güzel bir kadın olan anneme, "Kardeşim, artık bundan sonra dünyadan ne bekleriz? Yaşlandık, gitti." demesi olurdu. Gerçi Halit Şazi Bey annemden 12 yaş büyüktü. Ama henüz 45'ine gelmemiş bir kimsenin hissen böylesine çökmüş ve adeta kendini asırlık bir ihtiyar kabul etmiş olması, tabii ömrünün yarısını bulmamış annemi de kendisi gibi görüp kendisi gibi düşünmeye zorlamasıydı. Aradan 4-5 sene geçti geçmedi. Dünyaya gelmeden, dünyadan bıkmışçasına hayatı bir ağır yük zorluğuyla taşımakta olan Halit Şazi Bey'in bir akşam evine dönerken vapurda o hasretini çektiği ölüme kavuştuğu haberi geldi. Ama ne hazin ki son vazifesi karısının yıllardır tekrarlayıp durduğu isteğini yerine getirmek olmuş ve elbisesinin cebinden maydanoz ve dereotu tohumları çıkmıştı. Bu adeta seneler senesi canlı bir tablo gibi emek verip işlediği ve bir çiçek cenneti haline getirdiği bahçesinin de sonu geldiğinin işaretiydi. Demek ki artık ölen sahibiyle beraber o yeşillikler dünyasının da ihtişam ve saltanatı sönecek, birbirinden müstesna çiçek tahtları, maydanoz, dereotu üreten sebze bostanı olacaktı. Nitekim kısa zamanda böyle de oldu. Keşanlı İkbal Hanım. Bir hikaye yazsam, onu mevzu seçerdim. Bir efsane donatsam, onu alır işlerdim. Zira o şiir de olur, masal da olur, kıssa da. Daha neler olmaz neler. Aşk ve hamaset destanı, meyve muhabbet fermanı, bu yanık gönülden derya misali, gece demez, gün demez, akar durur. Cemiyetin görünmez temellerinin oturduğu bu sağlam toprak, bu bereketli zeminden daha neler ve neler fışkırmaz. O bir milletin tarih karşısında, insanlık karşısında yüzünü ağartan, tutunduğu kıymetlerin, yaslandığı adetlerin, göreneğin, geleneğin, işbirliğiyle kurulmuş nizamlı ve ahenkli mecmuudur. Mütecanis kıymetlere sahip cemiyetlerde ana baba ne söylemiş, ne öğretmişse içtimai nizam da onu teyit, tekrar ve talep etmiştir. Din ve imanın, örf ve adetin kolu kanadı altında bir yandan öğrenen, bir yandan işleyen fertlerden kurulmuş cemiyet abidesi bir vakitler nasıl da vahdetli ve kıvamlı bir heybet arz ederdi. Büyük küçüğü korur, küçük büyüğü sayar, hoca talebeyi sever, talebe hocaya can verir. Usta çırağa kanat açar, çırak ustaya el bağlardı. İhtiras rüzgarlarıyla savrulup sarsılmak tehlikelerinde olan fert, fırtınaları çitlerle kesen bahçıvan gibi sağında solunda cemiyet siperlerini bulur, böylece de korunur, himaye olurdu. Ama bir de dış yüzleriyle örf ve adet ölçülerine başı bağlı, fakat iç hayatlarıyla kendi dünyalarının kanunlarına göre yaşayan bir serden geçtiler kafilesi de vardı ki, cemiyetin onları şekilleyip düzenlemesine karşılık onlar da cemiyeti feyizler ve uyandırırdı. Bunların bir tanesi binlerden ağır çeken ezeli ve ebedi aşıklar, eşyada esma, esmada müsemma gören ariflerdir. İşte Keşanlı İkbal Hanım bir yandan gözünü açıp kendini içinde bulduğu muhitinden ne görmüş, ne öğrenmiş, ne emir almışsa onu işlemiş, herkes gibi yaşamış, herkes gibi ölmüş. Susmasında, söylenmesinde, gülmesinde, ağlamasında, acısında, ferahında herkesle bir hizada olmuş, hatta bir dereceye kadar düşünüp duymasında hep zaman ve mekanla intibaklı ve barışık kalmıştır. Fakat bu, dört taraftan örfün, adetin kementleriyle zaman ve mekan nizamlarına başı bağlı kadın, bir yandan da hiçbir kaydın zapt edemeyeceği serazat aşkın, taşkın ruhunun infilakına mani olamamış, dış inzibatıyla cemiyetin işaretlerini takip edip ezberlediği hayat rolünü oynarken, gönül hayatıyla vecd ve aşk dünyasının kahramanları arasına karışmıştır. Ona bir kahraman demek layıktır da, caizdir de, ama namsız, nişansız, adsız sansız bir kahraman demek. Dünya ölçüsünde zayıf, çelimsiz, hatta bir garip kişi olmaları, manevi güç ve salabetleri yanında ağza almaya dahi değmez. Nitekim Keşanlı İkbal Hanım 77 yıllık hayatını terk ederken, onda gözümün gördüğü hasta, kavruk ve aciz kalıbı değil, bu mütevazi kalıbın sırlı zaferi, esrarlı zindeliği, vecdi ihtişamıydı. Her aşk kahramanı gibi bu Rumeli evliyası da bir yandan dahil olduğu manzumenin, bir yandan da kendi mihverinin etrafında dönen seyyareler gibi hem cemiyet nizamlarının çevresinde hem gönlü çevresinde seyrini ve devrini sadakatle işleyip tamam etti.